Ayrım 6.
Annem dehşet biriktiriyordu. Kendimden vazgeçmiş, ondan ürker olmuştum. Ayrıca sanki görse tanısa ne yapacaktı? Ne yapabilirdi? Çarşıda, pazarda karşılaştıklarından, her gün birlikte alışveriş ettiklerinden, aynı yolu paylaştıklarından, aynı durakta beklediklerinden biri çıktı diyelim. Neyi değiştirecekti bu? İşte istedikleri olmuştu. Dünyaya küsmüş, anasının dizinin dibinde oturan, ölmüş babasının emekli maaşıyla okuyan sümüklü bir kız olmuştum. Fakülteden ayrılmış, akademiye girmiştim. Ressam olacaktım. Artık iyiden iyiye güzel duyunun sanrılı dünyasına sığınmaya başlamıştım. Artık sosyalist falan değildim. Düpedüz süslenip giyiniyordum. Eskiden yapmadığım şeyleri yapıyordum. Ama sosyalizmin Türkiye'deki sorunlarına daha berrak, daha duru, daha açık ve daha yalın bir gözle bakabiliyor, görebiliyordum. İnsan bildiklerini unutamıyor çünkü. Ve iddiamı yitirmiştim. Savunduğum ne bir siyasi tez ne de siyasi bir grup kalmıştı. MDD ile SD arasındaki ayrım beni İGS ile TRT arasındaki ayrım kadar ilgilendiriyordu. Günler bir örnek geçip gidiyordu. Bütün hayatların dışına itilmiştim. Kocaman bir boşluk açılmıştı yaşantımda, bir yara. Her şey kopkoyu bir hüzne bürünmüştü. Kendime bir dünya kuramıyordum. Her şey bölük bölçüktü içimde, her şey yarımdı. Hiçbir şeyin sonu gelmiyordu. Hiçbir şey tat vermiyordu bana. Küskündüm, ölesiye küskün. Günler tek düze geçip gidiyordu. Annem her sabah erkenden evden çıkıyor, hastaneye gidiyordu. Fizik tedavide masözdü annem. Maharetli elleri, usta parmakları vardı. Bundan ötürü sürekli kendisine gelen bir dolu özel müşteri edinmişti. Kimileriyle ahbaplık kurmuştu hatta. İşinin başındayken kendini unuturdu, her şeyi unuturdu. Mutfakta yemek yaparken de böyleydi. Birileri için bir şeyler yaparken kendini unuturdu. Hastaları konuşturmayı, onların kişisel dünyalarına sokulmayı mesleğinin bir gereği, bir inceliği olarak görüyordu. Bu yüzden olsa gerek kendisine, bana, ortak hayatımıza değgin her şeyi unutuyor ya da bir kenara koyuyor, yalnızca hastalarıyla meşgul oluyordu. Kendini onların sorunlarına gömüyordu. İşte böyle bir sabah, 3 aydır kendisine gelip giden, şakaları, esprileriyle herkesi güldüren, kireçlenmeden ötürü fizik tedavi gören ve boyun mafsallarını, sırtını, eklemlerini ovduran bu babacan görünüşlü Ali Bey'in soyadını sormak gereği duymuş. Ali Bey giyinmiş, boyun bağını bağlıyormuş. O sıra susmuşmuş nedense, sessizmiş ortalık. Annem bu boşluktan mıdır nedir, onu incelemeye başlamış. İlkin nedensiz bir biçimde inceliyormuş. Belki yalnızca bir göz takılması. Sonra ansızın kaç zamandır kafasında biriktirdiği bütün o korkunç ayrıntıları birbirine ekleyerek o korkunç sureti çıkarmış ortaya. Kartotekse koşarak kartını çıkarmış. Hiçbir ayrıntıyı atlamak istemiyormuş. Nedense uzun sürmüş boyun bağını bağlaması. Hastanın adına, soyadına, işine, adresine, kartta yazılı olan her şeye bakmış. Ali Bey gömleğini pantolonun içine sokmuş, belindeki kayışı düzeltiyormuş ki, belki de o kayışı düzeltirken usuna gelmiş onu incelemek, orasını tam anımsamıyor. Çığlıklar atarak saldırmış annem, upuzun çığlıklar. Şimdi bunca zaman sonra bu olayı sana yazarken ancak bir Türk filminde rastlanabilecek bu rastlantının gerçekte tipik bir paranoya vakası olabileceğini düşünmek istedim. Belki de herhangi bir Ali Bey'di o adam. Ya da yazarken öyle yazmalıydım. Ama ne yazık ki hayatımız bir Türk filmi kadar ucuz ve işportamalı olduğu için bu rastlantıda çektiğim acılar kadar gerçek Faris. O gece içki masasında sana hep doğruyu söylemiştim. Eve geldiğinde hiç konuşmamış, dümdüz mutfağa gitmişti. Ellerini doğrayarak ödemek istiyordu diyetini. Ekmek parasının diyetini. 6. Kardeşim kan kanseriymiş. Hastalığın ilkin babam anladı. Röntgenler, muayeneler, birkaç kez İstanbul'a, Ankara'ya gittiler. 5 yaşındaydı, 1 yıla kalmadan ölecekti. Bunu bana da söylediler. Kardeşime hiçbir zaman, hiçbir koşul altında söylememem gerektiğini de sıkı sıkı tembih ettiler. Herkes gün saymaya başlamıştı. Bir gün, bir sabah, bir gece nasılsa ölecekti. Babam ikimizi kapının yanına yan yana dizer, kurşun kalemle boylarımızı işaret eder, geçen çizgiden bu çizgiye ne kadar uzadığımızı ölçerdi. Birkaç ayda bir yenilenirdi bu. Boyumuz uzuyor diye çok seviniyorduk. Büyüyorduk, uzuyorduk, seviniyorduk, hayata yetişiyorduk. Sonraları unuttu babam ya da unutmak istedi. Bir önemi kalmamıştı artık bu çizgilerin. Kardeşim bu çeşit küçük ayrıntılarda somutlayabildiği kendinden gizlenen bu gerçeği seziyordu sanırım. İri masum gözlerini alabildiğini açıyor, büyük bir anlama bilme merakıyla bakıyordu. Baktığı her yeri didiklercesine bakıyordu. Hepimizi acıtıyordu bu. Onunla birlikte havuzun kenarına oturuyor, avuçlarını öpüyordum. Saçlarını okşuyordum uzun uzun. Güvercinler çevremizde kanat çırpıyordu. İpek gibi yumuşacık saçları vardı. Parmaklarımın arasından tel tel kayıp gidiyordu. Kardeşimin hayatı parmaklarımızın arasından kayıp gidiyordu. Dokunuyordum ona, sürekli dokunuyordum. Ben babama, o anneme benzerdi. Ona her dokunuşum bir ölüm bilinci taşıyordu. Ölüme dokunur gibi oluyordum. Artık hepimizin davranışında ölümle ilgili, ölüme ilişkin bir şey vardı. Her dileğini yerine getiriyorduk onun. Her dakikası mutlu geçsin istiyorduk. Mahzun, çekimser de oysa, sanki öleceğini bizden daha fazla biliyordu. Ancak öleceğini öğrendikten sonradır ki onun ne kadar güzel olduğunu keşfettim. Onu hep kıskanmıştım, deli gibi kıskanmıştım. Şimdi ise utanıyordum bundan. Onun o muhteşem güzelliği kanatıyordu yüreğimi. Yaz geceleri avluya çıkardığımız, adına taht denilen işlemeli ahşap divanlara serdikleri yataklarımıza 3-5 basamaklı bir merdivenle çıkar, 4 yanı cibinlikle çevrilmiş yatağımızda gökyüzünü sel gibi basmış yıldızları seyrederdik. Yıldızlara parmaklarımızın ucuyla dokunur dokunur çekerdik. Ona masallar anlatırdım. Bildiklerim tükenir, yeni masallar uydururdum. Yıldız alacasında uyanıp uyanıp onu seyrederdim. Kusursuz rüyalar gördüğünü düşünürdüm. Mışıl mışıl bir melekti o. Öperdim, gizli gizli ağlardım. Kardeşim ölecekti. Canım kardeşim benim ölecekti. Ve ben onu sevmeye daha yeni başlamıştım. İhanete uğramış gibi hissediyordum kendimi. Elime bir tebeşir parçası alır, bütün gün onun resimlerini çizerdim avlu duvarlarına. Sonsuzlaştırmak, ölümsüzleştirmek istiyordum onu. Bu onun çok hoşuna giderdi. Havuzun kenarına oturtur, büyük kağıtlara çizerdim onu. Resminin yapılması onda kolay anlaşılmaz bir heyecan uyandırıyordu. Onun heyecanı bana da geçer, kendimi çok ciddiye alırdım. Adını koymadığı ölümünü sezmesinin bir belirtisi sayardım. Resmini yaparken bana hayran hayran bakardı. Beni bir büyücü sanıyordu herhalde. Ben en çok avlu duvarlarına çizmeyi seviyordum. Annem onu uzaktan seviyordu. Annem her şeyi uzaktan severdi. İçin için kahrolduğunu ancak yıllar geçtikçe, onu yeniden ve yeniden tanıdıkça anlayacaktım. O bütün mağrurlar gibi uzaktan seviyor ve sessizce acı çekiyordu. Babamsa sevmek isteyen ama buna gönlü yetmeyen biriydi. Beceremediği bir şeydi sevmek. Sevmeye gücü yoktu babamın. Onu da ancak yıllar sonra bağışlayacaktım. İkimizi baş başa bırakmışlardı. Ferdows'a gidiyorduk. Valif Barkı'na gidiyorduk. Çağla bahçelerine gidiyorduk. Kiliselere, çan sesleri dinlemeye gidiyorduk. Daha önceleri onu kıskanan, hırpalayan, arada bir tartaklayan ağabeyinin kardeşini böyle tapınırcasına sevmesini nasıl yorumluyordu bilmiyorum. Bilmiyordum. Bildiğim çok mutlu olduğuydu. Yüreğimi çatlarcasına seviyordum onu. Ondan özür diliyordum. Kahkülleri kirpiklerine değmeye başlamıştı. Babam saçlarımız güçlensin diye sık sık kestirirdi saçlarımızı. Artık onun saçlarına hiç dokunmuyordu. Kaçtır berbere yalnız götürülüyordum. Hem kaç zamandır boylarımızı da işaret etmeyi unutmuştu. Onun en son çizgisi benim omzuma değiyordu. Orada kalmıştı. Ve hep orada kaldı. Ondan sonra o tabutun kapağı kapandıktan sonra o çizgilere her bakışım beni derin acılara, sarsıcı isyanlara sürükledi. Bu çizgileri sonsuza dek uzatmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, yeniden yeniden yeniden çizmek istiyordum. Geceleri rüyama giriyor, uzayıp gidiyordu. Binlerce parçaya bölünüyor, çoğalıyor, sonsuza dek uzayıp gidiyordu bu çizgiler. Avlulara çizilmiş resimlerini güneş aldı, rüzgar aldı, yağmur aldı. Ama senin sonsuz suretini kimse silemedi gözlerimden. Canım kardeşim benim, bütün gözyaşlarım senin için. 7. Ben bir suretin karanlığına sığındım. Ya sizler ne yaptınız? Sizin de karanlık sığınaklarınız yok muydu? Kiminiz yenildiniz, kiminiz alkolün bulutlarında biriktirdiniz sağanaklarınızı. Bense hep falıma baktım önceden. Geleceğime usul usul yaklaşıyordum. Adımlarım ürkütmüyordu beni. Bir akşama ulaşır gibi varıyordum kopkoyu bir uçuruma. Ardında ölüm olan bir kapının eşiğine. Bir tabloyu tamamlamak gibiydi her şey. Hangi renklerin geleceğini, hangi biçimlerin kendini kabul ettireceğini bilmek gibi bir şeydi bu. Küçücük olayların mantığında, ayrıntıların baskıcı tutumunda delilik biriktirmek gibi bir şey. Kader ve ölüm, eşya ve zaman. Bir suretin nurlu ufkuna yaklaşıyordum. Eski bir kazak türküsü, eski bir hançerin anlamlandırdığı duvar, küçücük ayrıntılarda yaşanan büyük hayatlar, büyük boğuntular, herkesin gözlerinin önünde yaşanan ama kimsenin görmediği kasırgalar. Şimdi her şey en yalın çizgileriyle bir deri parçasında kendini dinlendiriyor. 8. Faris'in ölümü yankı uyandırmadı. O malikane dört zincirli deli daha görmüştü. Giriş katındaki ahırlardan birine bağlanmıştı. Adı Safo'ydu. Faris gibi yalnızca resim yapıp odalardan odalara gezinen zararsız biri. İlginçliğini anlaşılmazlığından alıyordu yalnızca. Bu yüzden deliliği ciddiye alınmadı. Tahta perdelerin arasından gözlediğini anımsıyor Faris. Ağzından köpükler saçarak dokunaklı Arapça şarkılar söylerdi. Eski bir at arabasına zincirlerle bağlanmıştı. O malikaneyi cinnetle bitişik düşünürdü bu yüzden. Merdivenlerinde meşalelerle dolaşılan, delilerinin ahırlara zincirlendiği bir ortaçağ kasrıydı bu dede evi. Belleğinde hep öyle yaşadı. Yıllar sonra döndüğünde o malikaneye yerleşmeyi seçmesi bir yazgı bilinci taşıyordu belki de. 71 ertesinin fırtınalı yıllarında akademiye giren Faris, çalkantılı bir dönem yaşamış, başarısız birkaç sevda serüveni, birkaç kez tutuklanma, başarısız bir ressamlık yaşantısının kırık dökük anılarıyla dönmüş memleketine. Yıllar önce başı taşla ezilerek öldürülmüş bir uzak akrabanın, Nesle teyzenin kimsesiz kalmış kızıymış Ceyla. Namusundan kuşkulanan annesi öldürülünce akrabaları bu kimsesiz kızı gözden ırak olsun diye Suriye'ye evlatlık olarak satmışlar. Faris'in kardeşinin öldüğü yılmış. Başkalarının acılarını da yüklenebilen yüreği, hiçbir ayrıntıyı atlamayan işlek belleği herkesin azabını üstlenmiş. Nitekim Faris Mardin'e döndüğünde Ceyla'yı aratmış uzun uzun. Ceyla'dan gizli gizli yaptığı söylenen resimlerini birkaç meraklı arkadaşı o evde yokken Ayaspaşa'daki evine gizlice girip bırakmışlar. Sık sık kantine girip masa masa Ceyla'yı arıyordu. Oradakilere Ceyla'yı görüp görmediklerini soruyordu. Kimse tanımıyordu Ceyla'yı. Beni kimse tanımıyordu. Ansızın biri tanımış, o sıralar yeni ünlenmeye başlamış, henüz mitolojisi olmayan bir film yıldızının cap canlı çizilmiş portreleriymiş bunlar. Hepsine birer çıban eklenmiş yalnızca. Aşısı bulunduktan sonra genç kuşak kadınlarında çıbana rastlanmıyordu oysa. Daha önceki kuşakların kadınlarına özgü bu işaret, onda bütün bir kadınlığın simgesi olmuştu belki de. Faris'in çizdikleri ya gerçekten çok büyük sanat eserleriydi ya da Faris'in ilginç kişiliğinin yarattığı büyüden ötürü abartıldı. Çok güzelmiş bu resimler. Müthiş insan yüzleri gördük orada. Anlatılır gibi değildi diyorlar. Giderken hepsini Mardin'e birlikte götürmüştü. İstanbul'dan ayrılmadan önce, az önce, yıllardır aradığı annesinin akrabalarını bulmuş Faris. Onlardan annesinin gerçekten soylu bir İstanbul hanımefendisi olmayıp eski bir Osmanlı ailesinin yanında büyümüş bir besleme olduğunu öğrenmiş. Artık hiçbir şeye inanmayarak dönmüş Mardin'e. Artık hiçbir şeye inanmamanın dünyasında yaşayarak ölmüş. Gece Masalı. İnanılmaz öyküler yaşanır her gece. Gece karanlık, siyah ve günahtır. Ve her sabah bunların acısı kendiliğinden ya da sabahın pusuyla diner. Pus yaşamımızı, yaşadıklarımızı kolaylaştıran büyüdür. Büyüsüz ve oyunsuz sürdüremediğimiz bir şeydir yaşam. Sabaha doğru bütün intiharlar ertelenir. İntihar ideolojisi sabahla birlikte büyüsünü yitirir, kara büyüsünü. Çünkü gecenin peçesi düşmüştür yüzünden ve gecenin peçesi düşmüştür yüzünden. İnanılmaz öyküler yaşanır her gece. Yaşamımızı kolaylaştıran pusla birlikte. Yaşadıklarımız bir anı gibi uzaklaşırlar bizden. Bir masal tadı edinirler. Bu yüzden bize sanki güvencedeymişiz gibi gelir. Bu duygu yanıltıcıdır. Çünkü her masalın gecesi vardır. Yeniden gecesi. Bellek masalı çağırır. Güdülerimiz dinmez. Bizim duygularımızı oyaladığımız sanılır. Oysa duygularımız bizi oyalıyordur. Yanılsamanın elverişli kimliklerini deniyordur gece insanları. Gecenin varlığımızı tehdit eden karanlık silahlarına karşın gündüz maske bileyicisidir. Maskelerimizi keskinleştirir. Kendinin sürekli sağınağı olan insanlar vardır. Bunlar kendilerini en çok geceye yakıştırırlar. Gecenin alımlı sığınağında özgürlük ve günahla kimliklerini ararlar. Her özgürlük isteği çıkışında mutlak bir günah duygusu taşır. En gerçek masallar gece masallarıdır. İnanılmazdırlar çünkü. Dünya üzerinde hiç kimse yoktur ki kendi masalını anlattığında başkaları dehşete düşmesin. İşte masal budur. Sahici masal. Bizi dehşetimizle yüz yüze bırakan masallar bir yanımızı onarırken bir yanımızı çürütür. Sınıflı toplumların masallarıyla, insan doğasının bilinmezlik masallarının birbirine iyice karıştığı, işin içinden çıkılmaz olduğu masallar en korkunç masallardır. Bu yüzden en eski masallardır. Çoğunun gecesi vardır. Kendilerini tanınmaz ettikleri geceleri vardır. En koyu dolunay masallarının yaşandıkları geceleri anlatmak, o masalları yaşamak denli yorucu, yıpratıcı, çürütücüdür. Salt bir anlatım sorunuyla sınırlanan bir güçlük değildir bu. Açıklık ya da kapalılık gibi sıradan bir yazın sorunu da değildir. Yanılsama ve gerçeklik ilişkisinin dolaylarında gezinmekle de yetinmez. Hepsini kapsayan ama hiçbirine indirgenmeyen bir yaşama sorunudur. Bir masalı yaşama sorunu. Yaşamayanları anlatılırken eksilen masallardır bunlar. Yalnızca biraz daha yaşamak için onarılmışsınızdır anlatırken. Sıra Serviler Caddesi'nin orta yerinde duvarları aynalı, kısık ışıklı, basık tavanlı bir gece kulübü vardı. Masalların mekanıymış burası, eril masalların. Metalin soğuk duyarlığı, masalar, sehpalar, boy aynalarının birbirine tutunduğu dirsek yerleri, gömme koltukların çerçeveleri hep bu metalin soğuk dokunuşu içerisinde. Metalik bir dünyanın buzlu ayrıntıları. Aynaların füme yüzeyinde koyulaşan insan suretleri masala bir geçmiş tadı veriyor. O aynalara saplanıp kalmış bakışları söküp almak istiyorum, bütün bakışları. Aynanın buzlu teninde dövmeler, nazarlık gözleri, herkesin birbirini deldiği, didiklediği, su altı zamanlarında yaşanmış vurgunların zıpkın gerginliği, hepsini söküp almak. Her şeyi yeniden, binlerce kez yeniden anlatmak istiyorum. Duyarlıklarım katılaşıp kalmadan, yaşadıklarım başka anıların sesiyle benden uzaklaşmadan anlatmalıyım. Her defasında yeniden kurmaya çalıştığım binlerce küçük öyküyü yeniden yerli yerine koymak, yerleştirmek istiyorum. Yerlerinden söküp aldığım insanları, olayları, bağlantıları, ilişkileri yepyeni bir bağlamda yeniden kurmak istiyorum. Çünkü anladım ki yabancılığım süreyen ve her kurmaca daha işin başında kendi çekirdeğine yeniliyor. Kurmacanın sınırlarında dolaşırken kendi firarlığımla yüz yüze gelmek korkusu da bir çeşit mayın korkusu değil midir? Her anlatı yazarına mayın döşemelidir. Bilinemezciliğin dönüşsüz ve karanlık sokaklarına sapmadan ve orada sonsuza dek gitmeden bir metafiziği, bir masalı çoğaltmak istiyorum. Umutların, sınamaların, yanılgıların, düz ayak hicranların, işportamalı saadetlerin, ucuz rekabetlerin, mutsuz sevişmelerin, kekeme birlikteliklerin yaşandığı bu gece kulübünde bir gece varmış. Bin bir gece varmış. İnsan hayatı uzun, insan hayatı düpedüz bir yalanmış. Gel gör ki her yaşanana tanıklık etmek kaldı bize. Acılarımıza vakanüvis olduk. Kalemimizin mürekkebi zamanın soğuk küllerini bekleyemiyorsa artık düz ayak hayatın bir ucundan tutacağız, tutmak istiyoruz demektir. Uzatın masal kulaklarınızı, yüreğinizde masala ayırdığınız topraklarınızı uzatın uçan halımızın topuklarının altına. Varın masallarımızı bir mektup sayın, bir name, bir ferman. Kül rengi bir ibrişime sarılıp dürülmüş olarak ve Sıra Selviler Caddesi'nin siyah haritasında sabaha karşı sarhoşların, köpeklerin, evsizlerin, işsizlerin, yoksulların, orospuların, ibnelerin, hırsızların, kundakçıların, yan kesicilerin ve bir cümle hayatın dışına itilmişlerin mutsuz ayakları altında çiğnensin masalımız. Çiğnenmiş masalımız. Giriş kapısının karşısına yerleştirilmiş simsiyah, eski, görkemli bir kuyruklu piyano tam ortada duruyor ve ince, uzun salonu ikiye bölüyordu. Piyanonun solunda ta duvar dibine dek uzanan bir Amerikan bar, sağında da dağınık serpiştirilmiş masalar vardı. Barın arkası boydan boya ayna kaplıydı. Çoğaltsınlar diye yorgun suretlerini gece dehlizlerinin mutsuz insanları. Kim bilir bu ayna belki de kendilerini her an görüp her an incelesinler diye konulmuştu suretlerine düşkün bu ikiz müşterilere. Ne de olsa en çok kendilerine muhtaçlardı. Bu yüzden miydi barın önünden eksikmeyen kalabalık? Barın arkasında duruyor. Barmenin yorgun ve uzun parmakları aynanın kırılganlaşıp binlerce parçaya bölündüğü alt raflarda geziniyor. İçki şişelerinin arasında. Tutup kaldırıyor içlerinden birini. Uzun ayaklı, bol köpüklü bir kadehe boşaltıyor. Alkolle birlikte kırılganlaşıp binlerce parçaya bölünen düşler, bellek, çağrışım atlası. Barın arkasında duruyor. Aynı zamanda bar, bu gergin insanların sık sık yer değiştirmesi, kıpırdaklığını sürekli koruması için uygun bir yerdi. Nedeni olmaksızın gidip gelebilmeleri, birbirlerini yakından görüp bakışabilmeleri, alıcı gözlerle süzebilmeleri, beğenmeleri, seçmeleri, konuşabilmeleri için de çok uygundu. Masalar ise ancak kotarılmış ilişkiler içindi, kotarıldığı sanılan ilişkiler için. Bu fırtınalı denizde dingin limanlar gibiydi masalar. Bu benzetme birinindi ama kimin? Gecenin başında söylenmiş her söz gibi boşluğa karışmış çoktan. Liman ve deniz benzetmeleri, gül ile güvercin benzetmeleri kadar bayağıydı. Klişelerle düşünen, klişelerle yaşayan, klişelerle benzeten insanlara olan nefretini düşündü, klişe nefretini. Aradığını bulmuşlar bir gecelik de olsa ya da öyle sananlar içinde bu masalar. Sürekli bir birliktelik kurmuş, kurabilmiş ya da bu birlikteliği sürekli kılabilmiş, bir birlikteliği yaşamayı becerebilmiş kişiler bu birlikteliğin hala sürdüğünü, süreceğini, sürebileceğini herkese göstermek, sergilemek, kanıtlamak isterler. Başkalarının kıskanç bakışlarıyla kendilerini, kendi yalanlarına inandırmak isterler. Bunun için de masalara gösterişli bir biçimde oturur, sevgililerine yakın durmaya özen gösterirlerdi. Magazin fotoğrafları kadar yapaydı her şey. Biriyle birlikte olabilmek çok önemli bir şeydi. Biriyle birlikteliği paylaşan kişi sanki toplumsal onaylanmanın güvencesi altında duyuyordu kendini. Hele birlikte olunan kişi herkesin ilgisini çekebilecek, hayranlık ve hasret uyandırabilecek ölçülerde biri ise bu birlikteliğin keyfi büsbütün artıyordu. Bu küçük gösterişler güdük ve umarsız yaşanmış bir hayatın önemsiz başarılarıydı. Ovula ovula parlatılmış, diri tutulmuş pirinç kapı tokmaklarını düşündürürdü ona. Yüksek kahkahalarla altı çizilmeye çalışılan bu oyunlar kimseyi inandırmıyordu gerçekte.